Fakat Muhyiddin kariyerinin son günlerini yaşamaktadır. Çarpışmadan bir yıl sonra ölür. Adeti olduğu üzere gene çok yemişti, fenalaştı. Dizanteriye yakalandığı öğrenildi. İbn el-Kalanisi kesinleme yapmaktadır. Bu ancak nadiren kurtulunabilinen korkunç bir hastalıktır. Ve onun ölümüyle iktidar kentin itibari hükümdarı Abak'a geçer. Tuğtekin soyundan gelen 16 yaşındaki genç çok akıllı değildir ve kendi kanatlarıyla uçmayı hiç başaramayacaktır. Şam çarpışmasının esas kazançlısı hiç kuşkusuz Nureddin'dir. 1149 Haziran'ında Antakya Prensi Raymond'ın ordusunu ezmeyi başarır. Selahaddin'in amcası Şirkuh Raymond'ı kendi elleriyle öldürür. Onun kafasını kesip efendisine götürür. O da adet olduğu üzere bunu gümüş bir sanduka içinde Bağdat halifesine gönderir. Böylece Kuzey Suriye'deki bütün Frank tehditlerini def eden Zengi'nin oğlunun babadan kalma eski düşünü gerçekleştirmesi için elleri serbest kalmıştır. Şam'ın fethi. Kent 1140'da Zengi'nin kaba boyunduruğuna girmektense Franklerle ittifak yapmayı tercih etmişti. Fakat artık işler değişmiştir. Muhyiddin artık yoktur. Batılıların tutumu en sıkı yandaşlarını bile şaşırtmıştır ve özellikle de Nureddin'in ünü babasınınkine hiç benzememektedir. Kendiyle iftihar eden Emevi kentine tecavüz etmek değil, onu cezbetmek istemektedir. Birliklerinin başında kenti çevreleyen meyve bahçelerine vardığında bir saldırıya hazırlanmaktan çok kent halkının sempatisini kazanmaya uğraşmıştır. İbn el-Kalanisi şöyle anlatmaktadır. Nureddin köylülere iyi davrandı ve varlığının onlara yük olmamasına uğraştı. Şam ve civarındaki her yerde onun için Tanrı'ya dua edildi. Gelişinden kısa bir süre sonra uzun bir kuraklığın arkasından bol yağmurlar başlayınca insanlar bunu ona atfettiler. Bu onun sayesinde örnek alınacak adaleti ve davranışının sayesinde oldu dediler. Tutkularının niteliğinin açıkça ortada olmasına rağmen Halep'in efendisi bir fatih gibi gözükmeyi reddetmektedir. Şamlı yöneticilere hitaben yazdığı bir mektupta şöyle der. Buraya sizinle savaşmak veya sizi kuşatmak amacıyla kamp kurmaya gelmedim. Sadece Müslümanların çok sayıda yakınması beni böyle davranmaya yöneltti. Çünkü Frankler köylülerin bütün mallarını ellerinden almışlar, çocuklarını onlardan kopartmışlar ve bu insanları savunacak kimse yok. Madem ki Tanrı bana Müslümanlara yardım edeyim ve kafirlerle savaşayım diye güç verdi, madem ki komutam altında çok miktarda zenginlik ve insan var, o halde benim Müslümanları ihmal etmem ve savunmalarını üstlenmemem mümkün değildir. Üstelik sizin topraklarınızı savunmadaki yeteneksizliğinizi ve Franklerden yardım isteyecek kadar alçaldığınızı ve en fakir uyruklarınızın mallarını onlara teslim ettiğinizi, uyruklarınıza cinayet derecesinde zarar verdiğinizi biliyorum. Buna ne Tanrı ne de bir Müslüman razı olur. Bu mektup kendini Şamlıların savunucusu konumuna yerleştiren yeni Halep Efendisi'nin stratejisinin bütün inceliğini ortaya koymaktadır. Özellikle en zor durumda bulunan Şamlıların koruyuculuğuna soyunan Nureddin, onları açıkça efendilerine karşı ayaklanmaya teşvik etmektedir. Şamlı yöneticilerin cevabı sırf aniliğinden ötürü kent halkını Zengi'nin oğluna yaklaştırmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Cevap şöyledir. Seninle bizim aramızda artık yalnızca kılıç vardır. Frankler kendimizi savunmamız için bize yardıma geleceklerdir. Nureddin halk arasında sempati yaratmış olmasına rağmen Kudüs ile Şam'ın birleşik ordularıyla çarpışmamayı tercih ederek kuzeye çekilmeyi kabul etmiştir. Ama camilerdeki hutbelerde adının halifenin ve sultanınkinden sonra okunmasını ve paranın kendi adına basılmasını da sağlamıştır. Bu cins yöntemler Müslüman kentler tarafından fatihleri yatıştırmak üzere sıklıkla kullanılmaktadırlar. Nureddin bu yarı başarıyı umut verici bulmuştur. Bir yıl sonra Şam civarına askerleriyle birlikte geri dönmüş ve Abak ile kentin diğer yöneticilerine şu mektubu ulaştırmıştır. Müslümanların refahından, kafirlere karşı cihat yapılmasından ve onların elindeki esirleri kurtarmaktan başka bir şey istemiyorum. Eğer Şam ordusuyla birlikte saflarıma katılırsanız, eğer cihatı yürütmek için yardımlaşırsak dileğim yerine gelecek. Abak cevap olarak gene Frankleri çağırmış, onlar da Folkuen'in oğlu genç kral 3. Boduva'nın yönetiminde çağrıya karşılık vererek birkaç hafta süreyle Şam kapılarına yerleşmişlerdir. Frank şövalyelerine çarşılarda dolaşma izni bile verilmiştir ki bu da bir yıl önce ölmüş olan çocuklarını henüz unutamayan kent halkıyla bazı gerilimlerin yaşanmasına yol açmıştır. Nureddin temkinli davranarak müttefiklerle her tür çarpışmadan kaçınmaktadır. Askerlerini Şam'dan uzaklaştırarak Franklerin Kudüs'e dönmelerini beklemektedir. Kentlilerin memnuniyetsizliğinden olabildiğince yararlanmak üzere Şam'ın önde gelenlerine ve din adamlarına Abak'ın ihanetine ilişkin çok miktarda mesaj ulaştırmaktadır. Hatta Franklerle açıkça işbirliği yapılmasına öfkelenen çok sayıda askerle de temas kurmaktadır. Zengi'nin oğluna göre yalnızca Abak'ı rahatsız ederek itirazları harekete geçirmek değil, aynı zamanda ele geçirmek istediği kentin içinde Şam'ı teslim olmaya zorlayacak bir işbirliği şebekesi kurmak söz konusudur. Bu nazik iş için Selahaddin'in babasını görevlendirmiştir. Eyüp başarılı bir örgütleme faaliyetinden sonra 1153'te komutasını İbn el-Kalanisse'nin küçük kardeşlerinden birinin yürüttüğü kent milisinin Nureddin yanlısı tarafsızlığını sağlamıştır. Ordudan birçok kişi de aynı tutumu benimsemiştir. Bunlar Abak'ın tecrit edilmesini giderek arttırmaktadırlar. Onun yanında artık onu kafa tutmaya teşvik eden küçük bir emir grubundan başkası kalmamıştır. Bu boyun eğmeyen kişilerden kurtulmaya karar veren Nureddin, Şam'ın efendisine çevresindekilerin bir komplo hazırladıklarına ilişkin sahte haberler ulaştırmıştır. Abak bunun doğruluğunu fazla araştırmadan yardımcılarının çoğunu hemen idam ettirmiş veya hapse attırmıştır. Artık tamamen tecrit olmuş durumdadır. Sonuncu işlem. Nureddin Şam'a giden bütün yiyecek kervanlarına birden el koyar. Bir çuval buğdayın fiyatı 2 günde yarım dinardan 25 dinara çıkar ve halk açlıktan korkmaya başlar. Artık ajanların halkı eğer Abak Halepli dindaşları yerine Frankleri seçmeseydi kıtlık olmayacağına ikna etmelerinden başka bir iş kalmamıştır. 18 Nisan 1154'te Nureddin askerleriyle birlikte Şam önüne gelir. Abak Boduan'a bir kez daha acil bir mesaj gönderir fakat Kudüs kralı zamanında yetişemeyecektir. 25 Nisan pazar günü kentin doğusundan nihai saldırı emri verilir. Şamlı Vaka Nüvis şöyle anlatmaktadır. Surların üstünde ne asker ne kent halkından kimse vardı. Yalnızca bir kuleyi savunmakla görevlendirilen bir avuç Türk vardı. Nureddin'in askerlerinden biri Yahudi bir kadının kendisine ip sarkıttığı bir burca doğru ilerledi. Bu ipten yararlanarak tırmandı, kimse fark etmeden surun tepesine ulaştı ve arkasından gelen birkaç arkadaşı bir sancak açıp sura diktiler ve ''Ya Mansur, ey zafer kazanan!'' diye bağırmaya başladılar. Şam'daki birlikler ve halk Nureddin'e, adaletine ve iyi ününe duydukları sempatiden ötürü direnmekten vazgeçtiler. Bir kazmacı kazmasıyla doğu kapısına Bab-ı Şarki koştu ve kilidi kırdı. Askerler buradan içeri girdiler ve hiç direnmeyle karşılaşmadan ana caddelere dağıldılar. Thomas kapısı da yani Bab-ı Tuğma askerlere açıldı. Nihayet Melik Nureddin maiyetiyle birlikte hepsi de açlık ve kafir Frankler tarafından kuşatılma kaygısını takıntı haline getirmiş olan halkın ve askerlerin büyük sevinç gösterileri içinde şehre girdi. Zaferinin verdiği duyguyla cömert davranan Nureddin, Abak ve yakınlarına Hıms bölgesinde iktağlar vermiş ve tüm mallarını alarak gitmelerine izin vermiştir. Nureddin silah kullanma yerine ikna etmeyi başararak Şam'ı kan dökmeden fethetmiştir. İster Haşhaşiyun, ister Frankler, isterse Zengi olsun, onu boyunduruk altına almaya niyet eden herkese karşı çeyrek yüzyıldır inatla direnen Şam, hem onun güvenliğini sağlama hem de bağımsızlığına saygı gösterme güvencesi veren bir hükümdarın yumuşak kararlılığının etkisi altında kalmıştır. Kent yaptığına pişman olmayacak Nureddin ve ardıllarının sayesinde tarihinin en şanlı dönemlerinden birini yaşayacaktır. Nureddin zaferinden hemen sonra ulemayı, kadıları ve tüccarları toplayarak onlara rahatlatıcı sözler etmiş, ayrıca büyük miktarda yiyecek stokları getirtmiş ve meyve pazarının üzerine binen vergileri iptal etmiştir. Bu yönde bir ferman hazırlamış ve bu ertesi cuma namazdan sonra minberden okunmuştur. 81 yaşındaki İbn el-Kalanisi hemşehrilerinin sevincini paylaşmak üzere gene buradadır. Halk alkışladı diye aktarmaktadır. Kentler, köylüler, kadınlar, dar gelirler, herkes Nureddin daha uzun yaşasın ve sancakları hep zafer kazansın diye açıkça dua etti. Sayfa 203. Suriye'nin iki büyük kenti Halep ve Şam, Frank savaşlarının başından beri ilk kez aynı devletin içinde 37 yaşında olan ve kendini istilacıya karşı mücadeleye adamaya kesin kararlı bir hükümdarın yönetimi altında birleşmiştir. Fiili durumda Munkidi Hanedanı'nın özerkliğini hala koruyabildiği küçük Şeyzer Emirliği'nin dışında Müslüman Suriye'nin tamamı artık birleşmiş olmaktadır. Fakat Şeyzer'in bağımsızlığı uzun sürmeyecektir. Çünkü bu küçük devletin tarihi çok ani ve beklenmedik bir şekilde sona erecektir. Şam'da Nureddin'in Kudüs'e karşı bir sefer açacağı söylentilerinin dolaştığı 1157 Ağustos'unda çok şiddetli bir deprem hem Arapların hem de Franklerin arasında ölümlere yol açarak Suriye'nin tamamını tahrip etmiştir. Halep surlarındaki birçok kule yıkılmış ve dehşete kapılan halk civar kırlara kaçmıştır. Harran'da toprak yarılmış ve böylece açılan devasa yarık boyunca eski bir kentin kalıntıları yüzeye çıkmıştır. Trablus, Şam, Beyrut, Sur, Hıms ve mağaradaki ölüleri ve yıkılan binaları saymak mümkün değildir. Fakat Hama ve Şeyzer hepsinden daha fazla zarar görmüşlerdir. Hama'da acil bir ihtiyacını gidermek için boş bir alana giden bir Sübyan mektebi öğretmeninin geri döndüğünde okulunu yerle bir olmuş ve bütün öğrencilerinin de ölmüş olduklarını gördüğü anlatılmaktadır. Perişan bir vaziyette yıkıntıların üzerine oturan öğretmen, velilere bu ölümleri nasıl haber vereceğini düşünmektedir. Ama hiçbir hayatta kalmadığı için çocuğunu aramaya gelen olmamıştır. Aynı gün Şeyzer'de Usama'nın kuzeni olan kent emiri Muhammed İbn Sultan, Hisar'da oğlunun sünnet düğününü yapmaktadır. Kentin bütün önde gelenleri ve hükümdar ailesinin bütün üyeleri buradadır. Birdenbire yer sallanmaya, duvarlar çökmeye başlamış ve oradakilerin hepsini ezmiştir. Munkidi emirliği böylece yok oluvermiştir. O sırada Şam'da bulunan Usama ailesinin kurtulabilen nadir birkaç üyesinden biridir. Olayın heyecanıyla şöyle yazacaktır. Ölüm soyumdan insanları öldürmek, onları ikişer ikişer veya her birini teker teker öldürmek için adım adım gelmedi. Hepsi birden göz açıp kapayana kadar öldü ve sarayları onların mezarı oldu. Ve gözü açılmış olarak şunu eklemektedir. Depremler bu kayıtsızlıklar ülkesini yalnızca uyuşukluğundan çıkartmak için vardır. Nitekim Munkidilerin dramı o çağın insanlarına insani şeylerin beyhudeliği konusunda birçok düşünce malzemesi sunacaktır. Ama daha da basit olarak deprem aynı zamanda bazıları için yıkılmış bazı kent veya kaleleri zahmetsizce fethetme veya yağmalama fırsatı yaratacaktır. Özellikle Şeyzer'e hemen hem Haşhaşyun hem de Frankler saldırmış, kenti sonunda Halep ordusu almıştır. Nurettin 1157 yılında surların onarımını denetlemek üzere kentten kente gezerken hasta düşer. Ona bütün yolculuklarında eşlik eden Şamlı hekim İbn el-Vakkar kötümserdir. Hükümdar 1,5 yıl boyunca hayatla ölüm arasında kalır. Frankler de bu durumdan bazı kaleleri işgal etmek ve Şam civarlarını yağmalamak için yararlanırlar. Fakat Nurettin bu eylemsizlik süresinden kaderi üzerinde düşünmek için yararlanır. Saltanatının ilk bölümünde Müslüman Suriye'yi kendi yönetiminde birleştirmeyi ve ülkeyi zayıf düşüren iç çatışmaları sona erdirmeyi başarmıştır. Artık Franklerin işgali altındaki büyük kentleri geri almak için cihada girişmek gerekmektedir. Başta Halepliler olmak üzere yakınlarından bazıları ona Antakya'dan başlamasını önerirler. Ama Nurettin onları çok şaşırtarak buna karşı çıkar. Bu kentin tarihsel olarak Rumlara ait olduğunu onlara açıklar. Burayı ele geçirmeye yönelik her girişim imparatorluğu Suriye olaylarıyla doğrudan uğraşmaya tahrik edecektir. Bu da Müslüman ordularının iki cephede savaşmalarına yol açacaktır. Hayır, Rumları tahrik etmek değil de büyük sahil şehirlerinden birini ve hatta Tanrı izin verirse Kudüs'ü geri almak gerekir diye ısrar eder. Heyhat, olaylar onun kaygılarını çabucak doğrulayacaklardır. 1159'da hafif bir iyileşme gösterirken, Yovannes Komnenos'un oğlu ve ardılı İmparator Manuel'in komutasında güçlü bir Bizans ordusunun Suriye'nin kuzeyinde toplandığını öğrenir. Nurettin İmparator'a kibarca hoş geldiniz demek üzere hemen elçiler yollar. İhtişamlı, bilge, tıp tutkunu bir adam olan Vasilevs, bu elçileri kabul eder ve onlara efendileriyle olabilecek en dostane ilişkileri sürdürme niyetini bildirir. Suriye'ye geliş nedeninin yalnızca Antakya'nın efendilerine bir ders vermek olduğu konusunda güvence verir. Manuel'in babasının da 22 yıl önce aynı nedenleri ileri sürerek geldiği ve bunun onun Müslümanlara karşı Batılılarla ittifak kurmasını engellemediği hatırlanmaktadır. Ama Nureddin'in elçileri Vasilevs'in sözlerinden kuşku duymazlar. Rumların 1153'ten beri Antakya prensliğinin kaderine hükmeden şu kaba küstah, sinsi ve küçümseyici şövalyenin Renaud de Chatillon'un adının geçtiği her seferinde nasıl kudurduklarını bilmektedirler. Bu şövalye bir gün bütün Arapların gözünde Franklerin bütün kötülüğünü simgeleyecek ve Selahaddin onu kendi elleriyle öldürmeye yemin edecektir. Prens Renaud Bakan Nüvislerin Prens Arnat'ı doğuya 1147'de geldiğinde kafasında ilk istilacıların çoktan çağ dışı olmuş zihniyetini taşımaktadır. Altına, kana ve fete susamıştık. Antakya Prensi Raymond'un ölümünden kısa bir süre sonra onun dul karısını baştan çıkartmayı, sonra da onunla evlenmeyi başarmış, böylece kentin efendisi haline gelmiştir. Aşırılıkları onu kısa sürede yalnızca komşusu Haleplilerin değil, aynı zamanda Rumların ve kendi uyruklarının gözünde de iğrençleştirmiştir. 1156 yılında Manuel'in ona söz verdiği bir para miktarının ödenmemesini bahane ederek Bizans'a ait Kıbrıs adasına bir ceza akını düzenleyerek intikamını almaya karar vermiş ve Antakya Patriği'nden seferin masraflarını karşılamasını istemiştir. Buna rıza göstermeyen Patrik'i hapse attırmış, işkence yaptırtmış, sonra da yaralarına bal sürdürtüp zincirletip tam bir gün boyunca güneşin altında bırakmış. Böylece binlerce böceğin onun bedenini kemirmesine yol açmıştır. Tabii ki Patrik sonunda kasalarını açmış ve bir filo kuran prens, küçük Bizans garnizonunu kolayca ezerek Akdeniz adasının kıyılarına çıkmış ve adamlarını etrafa salmıştır. Kıbrıs bu 1156 ilkbaharında başına gelenlerden sonra bir daha toparlanamayacaktır. Bütün ekili tarlalar kuzeyden güneye doğru düzenli bir şekilde tahrip edilmiş, bütün hayvan sürüleri boğazlanmış, saraylar, kiliseler ve manastırlar yağmalanmış, götürülemeyecek her şey yakılmış ve yıkılmıştır. Kadınların ırzına geçilmiş, ihtiyar ve çocukların boğazı kesilmiş, zenginler rehine olarak götürülürlerken fakirlerin kafası kesilmiştir. Renault ganimet yüklü olarak geri dönmeden önce bütün Rum papaz ve keşişlerin toplanmasını emretmiş, onların burunlarını kestikten sonra Konstantinopolis'e göndermiştir. Manuel buna bir karşılık vermelidir. Fakat Roma imparatorlarının varisi olarak adi bir darbe indiremez. Yapmak istediği Antakya'daki şövalye haydut Renault'yu herkesin gözünün önünde rezil ederek saygınlığını yeniden kazanmaktır. Renault imparatorluk ordusunun Suriye yolunda olduğunu öğrenince direnmenin yararsız olduğunu bildiğinden özür dilemiştir. Küstahlık kadar kölelik alanında da yetenekli olan Renault, Manuel'in kampına yalın ayak dilenci gibi giyinmiş olarak girmiş, imparatorun tahtı önünde yerlere kapanmıştır. Nurettin'in elçileri de bu sahneye tanık olmuşlardır. Prens Arnat'ın onu fark etmemiş gibi yaparak konuklarıyla sakin sakin konuşmaya devam eden Vasilevs'in ayaklarının dibinde toz toprak içine yatmış olarak uzun süre beklediğini, sonra imparatorun hasmına bakmaya rıza gösterip küçümseyici bir şekilde kalkmasını işaret ettiğini görmüşlerdir. Renault affedilecek ve böylece prensliğini muhafaza edecektir. Ama Kuzey Suriye'deki saygınlığı ebediyen sönmüştür. Zaten ertesi yıl kentin kuzeyinde giriştiği bir yağma hareketi sırasında Halepli askerler tarafından yakalanacaktır. Bu ona 16 yıllık bir esarete mal olacak ve sahnenin önüne tekrar çıktığında kader ona rollerin en iğrençlerinden birini biçmiş olacaktır. Manuel'e gelince otoritesi bu seferin sonunda sürekli artmıştır. Antakya'daki Frank Prensliğine olduğu kadar Küçük Asya'daki Türk devletlerine de egemen olmuş, böylece devletini Suriye işlerinde belirleyici bir rol oynar hale getirmiştir. Bizans askeri gücünün tarihteki bu sonuncu canlanması, başlangıçta Araplarla Frankler arasındaki çatışmanın verilerini altüst etmiştir. Rumların sınırlarında meydana getirdikleri sürekli tehdit, Nurettin'in geniş çaplı yeniden fetih harekatına girişmesini engellemiştir. Bu arada Zengi'nin oğlunun gücünün Franklerin genişleme yolunu tıkamasından ötürü Suriye'deki durum bir bakıma kilitlenmiş gibidir. Fakat bu arada Arapların ve Franklerin zapt edilen enerjileri bir anda serbest kalmışçasına savaşın ağırlığı yeni bir harekat alanına, Mısır'a kayacaktır.